Ayrım 10. Onurlu Aydın biyografileri. 1. Sayfa 123. Orhan Kemal. Tavır: Nisan 1999. Gözün aydın, üstadın geliyormuş. Benim üstadım filan yok. Nazım Hikmet buraya geliyormuş. Büyük şair, senin üstadın sayılmaz mı? İşte her şey böyle başlar. 5 Aralık 1940. Bugün büyük şair Nazım Hikmet, Çankırı Hapishanesi'nden Bursa Hapishanesi'ne sevk olur. Onu bir süredir hapishanede kalmakta olan, geleceğin büyük hikayeci ve romancılarından Orhan Kemal kapıda karşılar. Orhan Kemal bu sıralarda 26 yaşındadır. Henüz ilk şiirlerini kaleme almaktadır. Hikaye ve romanlar konusunda ise bugüne kadar pek bir şey karalamamıştır. Bolca şiir yazar. Hapishanede de herkes onun yazdığı şiirleriyle tanır ve şiire olan ilgisiyle bilir. Bugün Nazım'ın Çankırı Hapishanesi'nden Bursa Hapishanesi'ne sevkini de yukarıdaki sözlerle haber verirler Orhan Kemal'e. Tabi bu, Orhan Kemal için büyük heyecan verici bir olaydır. Nazım'ı kapıda karşılar, elinden çantasını alır. Onu kalacağı koğuşa kadar kendisi götürür. O günden ayrılacağı güne kadar da onunla birlikte kalmak, ondan bir şeyler öğrenebilmek için elinden gelen tüm çabayı sarf eder. Sanatımın amacı, şöyle özetlemekte bir sakınca mı var acaba? Halkımızın, genel olarak da insan soyunun müsbet bilimler doğrultusundaki en bağımsız koşullar içinde en mutlu olmasını isteme çabasıdır. Orhan Kemal için özellikle bu yıllar çok önemli olur. Kendini geliştirmek ciddi anlamda önünü açmak doğrultusunda büyük bir fırsattır. O da bunun farkındadır. Bu nedenle hapishane günlerinin çoğunu Nazım Hikmet'le birlikte geçirir. Ona yazdığı şiirleri okur. Görüşlerini, eleştirilerini ister. Kısacası Nazım Hikmet'le hapishanede kurduğu dostluk, onun yazarlık yıllarının başlangıcıdır aslında. Önceleri, çala kalem yazdığı şiirler, yazılar vardır. Yazdığı şiirler kimi dergilerde yayınlanmasına karşın umut vaat etmekten öteye gitmez. Hapishane günlerinde o çok sevdiği Nazım Hikmet'in emekleriyle yazı yeteneğini geliştirir. Hayatının tamamı yoksulluklar içerisinde geçmiş. Anadolu'nun çok yetenekli bir hikayecisi ve romancısı Orhan Kemal. Bu yazıda sizlere gerek yaşamıyla, gerekse eserleriyle yaşadığı topluma, halkına katkıları olan bir edebiyat ustasını genel hatlarıyla da olsa anlatmaya çalışacağız. Kimdir Orhan Kemal? Nasıl yaşamıştır? Hayatı boyunca nelerle karşılaşmıştır? Çektiği acılarıyla, halkına olan bağlılığıyla, yer yer kendi ağzından, yer yer kimi kaynaklardan edinilen bilgilerle anlatacağız. Bu süre içerisinde de bazı öykülerine göz atacağız. Romanlarından kimilerine kulak kabartacağız. Bir yandan hayat öyküsünü anlatırken, diğer yandan da yaşadığı sürecin hikayecileri, romancılarıyla günümüz romancılarına kısa bir bakış atacağız. Şimdi isterseniz daha geçmişe, doğduğu yıllara doğru gidelim ve Nazım'la karşılaştıkları güne, 5 Aralık gününe kadar genel hatlarıyla Orhan Kemal'i tanıyalım. Hangi koşulları yaşamış, nelerle karşılaşmış bir bakalım. Tabii bu arada kimi öykü ve romanlarına da göz atalım. Orhan Kemal, 15 Eylül 1914 yılında Adana'nın Ceyhan ilçesinde dünyaya gelir. Asıl adı Mehmet Raşit Öğütçü'dür. Babası Abdülkadir Kemal Bey'in içinde bulunduğu ortamdan kaynaklı çocukluk yılları, hatta gençlik yılları ilden ile, ülkeden ülkeye dolaşmakla geçer. Abdülkadir Kemal avukattır. Ancak bunun yanında milletvekilliği, bakanlık, savcılık, sava yardımcılığı, kaymakamlık, ağır ceza reisliği, parti başkanlığı, işçilik, çiftçilik ve son olarak avukatlık yapar. İçerisinde bulunduğu siyasal faaliyetlerden kaynaklı olarak zaman zaman ülke dışına çıkmak zorunda kalır. Daha çok güney ülkelerinde bulunur. İşte bu nedenle Orhan Kemal, çok uzun süreler olmasa da kısa aralıklarla Beyrut ve Kudüs'te yaşar. Özellikle bu yılların, hayatın çocukluk ve gençlik dönemleri başta olmak üzere romanlarından bazılarının konusu yapar ki, ilerleyen bölümlerde sırasıyla bunlara değineceğiz. Orhan Kemal'in doğduğu yıllarda babası Çanakkale'de cephededir. Ancak sürmekte olan Kurtuluş Savaşı nedeniyle bir cepheden diğer cepheye gider. Önce Çanakkale'den Adana'ya dönmüş ve hemen ardından Konya'ya gitmiştir. Sonra ise ailesini de Konya'ya yanına aldırmıştır. Ancak o günlerde Konya'da çıkan bir ayaklanma nedeniyle tüm aile Adana'ya geri dönmüştür. Gelin bakalım Orhan Kemal daha sonra yayımladığı Baba Evi adlı romanında bu günleri nasıl dile getirir? Çocuk o sırada 5-6 yaşındadır. Aile kalabalıktır. Baba serttir. Oğlunun okuyup yazmasını öğrenmesini istemektedir. Bunun için ona baskı yapmaktadır. Tam bu sıra bulundukları şehri düşman işgal etmiştir. Ve bu nedenle aile Konya'ya göçer. Baba Kurtuluş Savaşı'na katılmak için Ankara'ya gider. Savaştan sonra aile Adana'ya yerleşir. Adana'da 10 yıl geçer. Baba CHP yönetimine muhalefet eder. Bu yüzden Beyrut'a kaçmak zorunda kalır. Ailesini de oraya aldırır. Bir lokanta açar. İki oğlu da yanında çalışmaktadır. Fakat işleri iyi gitmez. Lokanta kapanır. Ailenin geçimi iyice zorlaşır. Bir ara baba ağır bir hastalık geçirir. Oğlanlardan biri bir basım evinde iş bulur. Ama çocuğun içi rahat değildir. Yurdunu özlemiştir. İşten ayrılınca babasını ikna eder ve memleketine geri döner. Artık baskıdan kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Ve burada yeni arkadaşlıklar edinmiştir. Futbol oynamakta, hayatının tadını çıkarmaktadır. Babey ve Orhan Kemal'in ilk roman çalışmasıdır. Otobiyografik bir yapısı olan bu romanda çocukluk yıllarından başlayarak ilk gençlik yıllarını aktarır. Bu roman 1949 yılında yayınlanmış, oldukça başarılı bir çalışmadır. O yıllardaki yokluk, yoksulluk, bir şehirden bir şehre sürüklenişler. Babasının ardından dolaşmaları temel konu olarak ele alınır. Sözü edilen bu yıllar 1918 ile 1932 yılları arasını kapsar. 1918 yılında ailesiyle birlikte Konya'ya göçerler. Orada bir süre kaldıktan sonra 1923 yılında tekrar Adana'ya dönerler. Bu sırada babası 1. Meclis'te Kastamonu milletvekilliği yapmaktadır. Bu görevi tamamladıktan sonra kendisine tekrar milletvekilliği teklif edilse de bunu kabul etmez. Daha sonra Fethi Okyar, CHP'lilerin isteği üzerine Orhan Kemal'in babasının da içerisinde yer aldığı Serbest Cumhuriyet Fırkasını kapatır. Ancak Abdülkadir Kemal bu olaydan sonra muhalefetini sürdürür. Yaşadığı baskılar onu Suriye'ye kadar götürür. İşte Orhan Kemal ve ailesinin ülke dışına çıkışları bu tarihe denk düşer. Tabii Orhan Kemal baba evinde belirttiği üzere kendisi orada kalamayacak, Adana'ya dönecektir. Orhan Kemal ailesinden ayrılarak yurda dönmesinin ardından başıboş bir hayat sürmeye başlar. Dünyayı umursamaz bir haldedir. Hayatının önemli bir bölümünü futbola verir. Avare bir yaşantı seçmiştir. Nitekim bu yıllarını baba evinden bir yıl sonra yayımladığı Avare Yıllarından da öğrenmek mümkündür. Haylaz arkadaşlarıyla birlikte okuldan kaçmakta, kahvelerde, mahalle maçlarında sürtmektedir. Biraz para biriktirip övgüsünü duyduğu İstanbul'a gitmek için bir süre bir dokuma fabrikasında çalışır. Ancak bu oldukça zor gelir ve aylaklığa geri döner. Daha sonra gene babaannesinden aldığı parayla yanına bir arkadaşını da alarak İstanbul'a kaçar. Çok kısa süre İstanbul'da kaldıktan sonra iki kaçak Adana'ya geri döner. Şimdi de Beyrut'tan sonra gittikleri Kudüs'ten gelmiş olan ailede yoksulluk iyice artmıştır. Delikanlı okulu tamamen bırakmıştır. Eski çalıştığı dokuma fabrikasında bu kez katip olarak çalışmaya başlamıştır. Zamanla işçi kızlardan birine tutulur ve onunla evlenir. Orhan Kemal'in özellikle ilk öykü ve romanlarının tamamı kendi hayat hikayesi üzerine kuruludur. Çocukluk günleri, gençlik yılları. Haylazlıklarından, çektikleri zorluklara kadar bu romanlarında gözler önüne serilir. Görüldüğü üzere avare yıllarda da böyle ifade edilmiştir. Haylazca gezdiği yıllardan Kudüs'e gidişi ve ardından fabrikada çalıştığı yılları. Son olarak da evliliğine kadar getirir bu romanlarda. Daha sonra yayınlanacak olan Cemile ve Dünya Evi adlı romanlarında ise sırasıyla evlilik öncesi yılları ve evlilik yılları dile getirilir. Cemil, 1922 yılında yayınlanan Murtaza'nın hemen ardından yine aynı yıl yayınlanır. Dünya Evi ise sırasıyla Bereketli Topraklar Üzerinde 1954 ve Suçlu 1957. Serseri Milyoner 1957, Devlet Kuşu 1958, Vukuat Var 1958 ile aynı yıl yayınlanır. İşte Orhan Kemal'in hayat öyküsünün bir bölümü ve romanları. Bu romanları incelerken özellikle dikkat edilmesi gereken nokta, yapılan vurgular ve bununla birlikte yan ve temel vurguların özelliğidir. Orhan Kemal'in sanata bakış açısını açığa çıkartan özellikler de burada yatar. Öykü ve romanlarında temel konu, kendi hayat öyküsü veya anlatılan benzeri kişilikler, ki bu kişiliklerin özelliklerine de değineceğiz, olmakla birlikte, bunun yan unsurlarında yapılan vurgular, daha çok anlatılan kişiliğin içinde bulunduğu ortam, yaşam koşulları, ilişkiler, o günün ekonomik yapısı olmaktadır. Yani öz olarak Orhan Kemal'in tekrar tekrar vurguladığı gibi yaşadıklarının tamamını romanlarına aktarmaktadır. Acılarını, sevinçlerini, hüzünlerini, tüm zorluklarını bir bütün olarak öykü ve romanlarına aktarır. Orhan Kemal kendini gerçekçi bir yazar olarak nitelendirir. Ancak burada önemli üzerinde durulması gereken bir nokta da var ki, hayatını roman ve öykülere aktarırken sadece ortamı tanıklık etmekle yetinmediği, aynı zamanda ortamı yorumladığı yol gösterdiğidir. Bir bakıma çok kaypak bir kavram, dışımızda, yani bilincimizin dışında bilincimize bağlı olarak var olan gerçeğin tıpatıp fotoğrafını çekip okurlara göstermek de bir çeşit gerçekçilik sayılır. Ama buna naturalizm diyorlar, şuna benzer. Olam kat olanı olduğu gibi yansıtmak. Bir başka deyimle doktorun hastasındaki hastalığı görmekle yetinmesi gibi bir şey. Benim anladığım gerçeklik yalnızca bu kertede kalmamalı. Onun için bir sanatçı, gerçeğin ölçülerini kendinde toplayıp, olmuş mu ile birlikte olabilir mi'nin karşılığını verebilmeli. Bununla da kalmamalı. Nasıl olmalıya da karşılık bulabilmelidir. Sanatçı doğanın kopyacısı değil, kendinden bir şeyler katan, birleşimci olandır. Bilmem anlatabildim mi? Orhan Kemal, gerçeklik konusundaki görüşlerini de böyle ifade eder. Orhan Kemal'e yüzeysel bir bakış, onun avare, gününü gün eden bir insan olduğu izlenimini yaratır. Oysa sürekli çalışmıştır Orhan Kemal. Bundan dolayı çalışma hayatının tüm zorluklarını çok yakından tanır. Ekonomik sıkıntıların çok fazla ve yakıcı bir biçimde hissetmiştir. Ekonomik sıkıntıları hayatında çok ciddi izler bırakmış ve bu sayede yazılarında, öykü ve romanlarında anlatılan kişilikler çok yakından tanıdığı gösterir. Romanlarında konuların ve öykülerindeki kişiliklerin yaşamın içinden çıktığı çok belirgindir. Bu dile getirdiği kesimleri sadece kitaplardan veya halkın farklı farklı kesimlerini ancak resimlerden tanımadığını gösterir. Orhan Kemal evliliğe karar verir. Ancak ailesi o yıllarda babasının yanında Kudüs'tedir. Adana'da babaannesinin yanında kalır. Tanıştığı Nuriye ile evlenir. Bir yıl sonra kızı Yıldız dünyaya gelir. Yine aynı yıl askere çağrılır. Askerliğini yapmak üzere Niğde'ye gider. 1938. Bedelli olarak 6 ay askerlik yapacaktır. Ancak işleri hiç de sandığı gibi gitmez. Askerlik dönemi onun hayatını değiştiren olayların da başlangıcını oluşturur. Tanıdığımız Orhan Kemal bu dönemden sonra şekillenir. Niğde'de askerliğini yaparken tezkeresini almaya 40 gün kala okuduğu kitaplardan dolayı askeri mahkemeye verilir. Askerlik yıllarında romanlar, Maxim Gorki romanları, Nazım'ın şiirlerini okur. Okuduğu kitaplardan dolayı dikkat çeker ve soruşturulur. Elbette düşünülen komünizm propagandası yaptığıdır. Kendisi daha sonraki yıllarında bu günleri anlatırken, "Ben o günlerde komünizm ne demekti, onu bile bilmemekteydim." demektedir. Evet, Orhan Kemal o yıllarda komünist olduğunu bilmez. Ancak bildiği bir şey vardır. O da okuduklarında kendini, kendi gibi olanları bulduğu ve tanıdığıdır. 6. Kolordu Komutanlığı'nın 11-10-1938 tarihli tahkikat kararıyla askeri mahkemede yargılanır ve 5 yıl hapis cezasına çarptırılır. Kararı temyiz etmez ve eşyalarını toplayarak hapishanenin yolunu tutar. Önce Kayseri hapishanesine gider. Orhan Kemal eline kaleme aldığı ilk günler olarak bu yılları gösterir. Önceleri şiire ağırlık verir. Daha çok duygusal şiirler yazar. Hece ölçüsünü kullanır. Yazdığı şiirler zaman zaman yerel gazete ve dergilerde yer alsa da bunlar oldukça zayıftır. Sadece gelişmeye açık bir nitelik gösterir. 23 Nisan 1939. Bugün ilk kez bir şiiri 7 Gün adlı bir dergide yayımlanır. Hemen ardından yeni mecmuada şiirleri yayınlanır. Bunlar Kayseri hapishanesindeki günlerinde yayınlanır. Kayseri'de kısa bir süre kalır ve ardından Adana hapishanesine. Daha sonra ise 3,5 yıl kalacağı Bursa hapishanesine gönderilir. 5 Aralık 1940. Okuduğum bu şiirler daha çok romantik, süslü, ölçülü, uyaklı şiirlerdi. İlk dörtlüğü henüz bitirmiştim. Kâfi kardeşim, kâfi. Bir başkasına lütfen. Halbuki en güvendiklerimden biriydi. İçimden bir şeyler yıkıldı. Bir başkası. İlk, ikinci, üçüncü mısranın yarısı. Berbat. Kanım tepeme çıktı. Başım döndü, ufaldım. Tekrar başkası. Rezalet. Gözlerim karardı. Kızdım mı? Üçüncü şiirim ve ilk iki mısrası. Peki kardeşim, bütün bu laf ebeliklerine, hokkabazlıklara... Affedin tabirimi. Ne lüzum var? Bakın aklı başında bir insansınız. Duyduklarınız hiçbir zaman duyamayacağınız tarzda yazıp komikleşerek kendinize iftira ettiğinizin farkında değil misiniz? İşte geldik. Nazım'la karşılaştıkları o güne. Orhan Kemal Nazım'a şiirlerini okur. Karşılığında aldığı eleştiriler ise hiç de beklemediği tarzdadır. Şaşırır, karamsarlığa kapılır. Gelin bakalım bu sohbet daha sonra nasıl devam eder? Sanat konusunda pek dikkatli ele alırım ve sanat bahsinde şakam yoktur. Beni mazur görün. Bu itibarla. Evet, siz de bir sanatkar için iyi bir kumaş. Ve ardından ekler. Size bir teklifte bulunabilir miyim? Hay hay. Sizinle yakından meşgul olmak istiyorum. Yani kültürünüzle. Evvela Fransızca. Sonra diğer kültür bahisleri üzerinde muntazaman dersler yapacağız. Tahammülünüz var mı? Söz mü? Söz. Ve hayatının dönüm noktası diye tanımladığımız günler başlamak üzere mi? Kara ve Deniz Harp okullarında yargılanan Nazım, 28 yılı aşkın bir süre hapis cezasına çarptırılmıştır. yargılamalar süresince Çankır hapishanesinde tutulmuştur. Çankır'da rahatsızlandığı için Bursa hapishanesine sevk edilmiştir. İşte Orhan Kemal o zaman Nazım'la karşılaşır. Yazımızın başında da belirttiğimiz gibi o gün Orhan Kemal Nazım'ı kapıda karşılar. Bavulunu alır, onu kalacağı koğuşa kadar kendisi götürür. Ve bundan sonraki günlerde ondan bir daha hiç ayrılmaz. Önceleri Fransızca dersleri başta olmak üzere. Ekonomi, politika, felsefe, edebiyat üzerine çalışmalar başlar. Bu dersler sürerken bir yandan da Orhan Kemal yazılar, öyküler ve şiirler yazmaya başlar. Zaman zaman kaleme aldığı yazılar, kimi sanat dergilerinde yayınlanır. Ancak Nazım'la aralarında sorun yaratan bir konuysa Orhan Kemal'in şiir merakıdır. Orhan Kemal şiir yazmayı bırakmamıştır. Hatta yazdığı şiirler de bazen dergilerde yayınlanmıştır. Her şeye rağmen Nazım ise Orhan Kemal'in öykücülüğünün daha kuvvetli ve gelişmeye açık olduğu kanısındadır. Ve onu şiirden vazgeçirmeye çalışır. Nazım o yıllarda Çankır hapishanesinde kalan Kemal Tahir'le olan yazışmalarında da Orhan Kemal'i över. Onun çok iyi bir öykücü ve romancı olacağını anlatır. Nazım'la olan yakınlığı iyiden iyiye ilerlemiştir. Çok daha boyutlu bir eğitim sürecine girerler. Yabancı yazarların eserlerini okurlar ve bunların öne çıkan yanlarını dil ve edebi bakımdan da değerlendirirler. Balzac, Tolstoy, Gogol, Cervantes. Nazım bu ve benzeri yazarların yapıtlarından örnekler vererek görüşlerini açıklar. Buradan çıkartılması gereken başlıkların neler olduğunu kendince yorumlar. Orhan Kemal, Nazım'la olan çalışmalarının tamamından dersler çıkartır. Dersler dışında ise kendi aralarında yaptıkları sohbetlere kadar her şeyi değerlendirmeye çalışır. Bir keresinde yine böylesi bir günde Orhan Kemal, Nazım'a okuduğu dergilerden birinde karşılaştığı bir haberi gösterir. Haberde Halide Edip'in Nazım'ı öven bir yazısı bulunmaktadır. Halide Edip, Nazım'ın şiirleri üzerine değerlendirmeler yapar ve bu şiirlerden övgüyle söz eder yazısında. Ancak bu değerlendirmede Nazım'ın ideolojisi dışında değerlendirdiğimizde güçlü bir şair olarak görmek gerektiği vurgulanır. Orhan Kemal, Nazım'ın bu haberi sevinçle karşılayacağını sanır. Hatta haberi okurken, bakın burjuva yazarlar dahi sizin ne kadar usta olduğunuzu kabul etmekte der. Ancak Nazım bu haberi çok sert bir tepki göstererek karşılar. Hay sersem bayan, yediği naneye bak. Hem beni dahi mertebesine çıkartıyorsunuz, hem de ideolojisi filan diyorsunuz. Bir kere ben dahi filan değilim. Tevazuya iyi bir sanatkarım. Bu noktaya gelişim de laflı olmadı. Bunu her şeyden önce ideolojime borçluyum. Raşit, görüyorsun bu anlı şanlı romancı bile hala sanatla ideoloji arasındaki bağı kavrayamamış. Hala inanmakla inançsız, kafasız kalmanın ürünleri arasındaki farkın nereden olduğunu kavrayamamış. Vah zavallı Halide Edip bayancık, vah diye tepkisini belirtir. Bu ve benzeri olaylar Orhan Kemal'in sanata bakış açısının şekillenmesinde önemli bir rol oynar. Bu bakış açısı temel olarak bütün öykü ve romanlarının merkezine oturur. Orhan Kemal bir yerde şöyle açıklar. Hangi türden olursa olsun sanat eserlerinin, onu yaratan sanatçının fikri aşamasına gelen bir propaganda aracı olmamasında imkan var mıdır? Toplumcu bir yazarım demiştim. Toplumcu bir yazar da düzensizliğini yerdiği bir toplumun düzene girmesini istemekle o toplumu teşkil edenlerin her birinin ekonomik özgürlüğünü istiyor demektir. Bu istem, bu isteme karşı olan çıkarcılara, yani mutsuz insanlar mahşeri içinde, yalnızca kendi mutluluklarını isteyen, ellerine geçirdiklerinde bunu kaçırmak istemeyen ve başkalarıyla paylaşmak istemeyenlere karşı olacağında davranış elbette politiktir. Orhan Kemal, Nazım'la olan sohbetlerinden böylesine bir biçim ve bakış açısı çıkarmıştır. Ve elbette bu bakış açısını da kendi edindiği deneyim ve birikimlerle harmanlayarak öykü ve romanlarını aktarır. Orhan Kemal'in öykü ve romanlarını ifade ederken öne çıkarttığımız ana nokta, ezilen halk kesimlerini anlatmasıdır. Temel konu ve anlatımlar böyle bir bakış açısıyla seçilir. Ancak özellikle belirtilmesi gereken diğer nokta ise yazılarında ağırlıklı olarak işçi sınıfını işlemesidir. Yetiştiği ortam köylü kesimleriyle olsa da sonraki yıllarda daha çok fabrikalarda çalışan kendisiyle tartışması onu fabrikalara yakınlaştırdı. Bu doğallığında öykü ve romanlarına yansır. Genç adam ve karısı evlerinde 24 lira 95 kuruşluk maaşla başlarının çaresine bakmak zorunda kalmışlardır. Kadın kocasından gizli, fabrikanın sahibinin karısına giderek kocasının aylığının artırılması için ondan yardım istemeyi düşünür. Ancak bir tesadüf sonucu delikanlı bu durumu öğrenir ve ona engel olur. Baba dostu, ambar memuru olan genç adam kendi çıkarı uğruna hileye, hırsızlığı ayartmayı istemişse de adamın kötü niyetlerini sezinleyen delikanlı yanaşmamıştır. Ancak bu teklifi kabul etmeyince de fabrika sahibine şikayet edilmiş ve işten çıkartılmıştır. Kendi gibi fabrikadan atılan arkadaşı, odacı Şaban'la birlikte ihtilal yapmayı bile düşünmüşlerdir. Daha sonra işsiz kalmış iki kişi daha katılır onlara. Ancak bu iki kişinin polis olduklarını öğrenirler. Delikanlı ve ailesi parasız kalır. Bu durumda delikanlı evden ayrılmış ve bir süre böyle yaşamıştır. Ancak daha sonra tekrar evine dönmüştür. Dünya Evi adlı romanında hayatını böyle dile getirir Orhan Kemal. Buradaki örnekte de fabrika hayatıyla henüz çok yakından tanışmış olmamasına karşın farklı konuları temel alarak, yan unsurlar olarak işçilerin yaşamını anlatır. Yine bu romanda görüldüğü gibi genel olarak roman ve öykülerinde anlaşılır ve sade bir dil seçer Orhan Kemal. Yerel ağızları kullanır, diyaloglara ağırlık verir. Özellikle öykülerinde kısa anlatımları tercih eder. Anlatım oldukça yalındır ve süslemelerden uzaktır. Fazla diyaloglara önem verişim tesadüf değildir. Anlatmak istediğimi en iyi böyle anlattığımı sanıyorum. Uzun uzun ruh tahlilleri yapmaya kalkışmaktansa muhaverenin diyalektiğiyle bu işin çok daha tabii olacağı kanaatindeyim. Ben o diyaloglarla kabuktan derinlere inmek, yani ruh tahlili yapmak istiyorum. 3-5 ayrı konuşma, çoğu sefer sayfalar dolusu izahın yerini tutmalıdır. Bu iş muhakkak ki çok zordur. Kusursuz bir kabiliyet ister. Felsefenin fesinden bile habersiz insanların zaman zaman filozoflaştıkları bilinen bir gerçektir. Filozoflaşır ve duygularını ifade de ederler. Bu ifade hiçbir zaman felsefeyle uğraşan birinin ifadesi değildir. Kendine mahsus bir deyimi vardır. Orhan Kemal böyle ifade eder diyaloglar yoluyla anlatımın nedenlerini. Tabii anlaşılır olmak için bu tekniğin yanı sıra şiveli anlatımı da kullanır. Yani tiplerinizin ruh tahlillerini siz değil, bizzat kendilerine yaptırmak istiyorsunuz. Bunun için de muhaverenin diyalektiğine başvuruyorsanız, şive farklılıklarını muhafazaya mecbursunuzdur. Ben şahsen tiplerime hacam verdiğim, yani bir çeşit kabartma sinema tekniğini kullandığım için böyle hareket ediyorum. Yani yazar olarak kendimi aradan çekip okuyucuma anlattığım şeylerle baş başa bırakıyorum. Görüyorum ki okuyucum zekidir. Yazarın konuşmasına gelince kişilerin konuşmasının dışında en doğru, en ileri bir dille yazacak, konuşacaktır. Aksi halde kişiler arasındaki özellik kaybolur. Hapishanede 1940 yılında karşılaştıkları Nazım'la 3,5 yılı paylaştılar. Ayrılık vakti yaklaştıkça hüzünleri çoğaldı ikisinin de. Raşit, bu kadar çok konuşmayı, hele teorilerle ilgili açıklamaları şimdiye kadar yalnız Kemal Tahir'le yapmıştım. Şimdi de seninle der Nazım Orhan Kemal'e. İkiniz de memleketimin en namuslu, en verimli hikayecileri ve romancıları olacaksınız. Zaten Kemal Tahir, Göl İnsanları adlı hikayesiyle büyük bir sanatkar olduğunu kanıtladı. Sen de inanıyorum ki işçi sınıfının en büyük yazarı olacaksın, göreceğiz diyerek Orhan Kemal'e güvenini belirtir. Hapishane yıllarının son sürecinde Orhan Kemal iyiden iyiye şiire son verir. Artık oldukça güçlü hikayeler yazmaya başlar. 26 Eylül 1943, hapislik günleri son bulur. Artık onun için çok daha zorlu günler başlamıştır. Her taşı, çiçeği ve insanı ezberlemiştim. Hapishanede koyup gidiyorum nasıldı heyecansız, nasıldı içim içime sığarak. Gayri müdde-i umunun önünden geçebilirim, bila pervasız, ne jandarma ne gardiyan. Tokalaştık açıldı hapishanenin kapısının demir kanadı, usulcacık çıktım. Onlar benim yüzümden içeride kalıyorlarmış gibi. Yollar güneş dolu toz. Demir kapı gerisinde bıraktıklarımın dostluğunu götürüyorum evime, onlar bunu nereden bilecekler? Orhan Kemal, hapislik yıllarından sonra Adana'ya döner. Öncelikle kendine bir iş bulmak zorundadır. Yani hayatı boyunca bir türlü peşini bırakmayan yoksulluk tekrar kendini hissettirir. Ancak iş bulamaz. Bir arkadaşı onu ve ailesini Malatya'ya davet eder. Burada çalışabileceğini söyler. Bunun üzerine bütün malını, mülkünü alarak ailesiyle Malatya'ya döner. Aynı günlerde oğlu Nazım dünyaya gelir. Malatya'ya gitmeden önce Adana Karataş'ta bir süre çalışır. Hamallık yapar. Ardından Nisan 1944'te demir yollarında çalışmaya başlar. İşte bunlardan sonra Malatya onu tutar. Ancak Malatya macerası da pek uzun sürmez. Malatya'da kısa süre kaldıktan sonra tekrar Adana'ya döner ve 1945'te yarım kalan askerliğini tamamlamak üzere kilise gider. 35 günlük askerliğinin ardından tekrar Adana'ya döner. 1948'de Orhan Kemal'in ikinci oğlu Kemal dünyaya gelir. Ve 1949. Bu yıl Orhan Kemal'in ilk kitabı olan Ekmek Kavgası yayımlanır. 1940 ortalarından itibaren kendini iyiden iyiye duyurmaya başlayan Orhan Kemal, bu ilk hikaye kitabıyla birlikte biraz daha bu yönünü geliştirir. Bu tarihten sonra ard arda kitapları yayınlanır. Hikayeleri hemen hemen bütün dergilerde yayınlanır. Yine bu yıl, daha önce de değindiğimiz gibi, Baba Evi adlı ilk romanı yayınlanır. Burada ekmek kavgasına kısaca bir göz atalım. Ekmek Kavgası adlı hikaye kitabında 18 tane hikaye bulunmaktadır. Bu hikayelerinde birbirinden farklı ortamlarda yaşayan halk kesimlerinden pek çok tiplemeye son derece gerçekçi bir anlatımla yaklaşır. Pek çok yazarın önemsemediği, geniş halk kesimlerinin arasından sıyrılmış tiplemeleri, yalandan incelemiş ve her zaman karşılaşabilecek bu kişilikleri hiç de yabancı olmadığımız bir biçimde okuyucusuna aktarmıştır. Hikaye ve romanlarında anlattıklarının bir kısmını kendisinin yaşadığı söylenebilir. Hikaye ve romanlarım için böyle sorarlar. Bu anlattıklarınız gerçekten oldu mu? Cevap veririm. Okuduğumuz şeyler gerçekten olabilir mi? Olamaz mı? Olabilir. Olup duruyor. Şu halde önemli olan gerçekten olmuş olması değil, olabilir olmamasıdır. Sizin sorunuzun cevabı da bu galiba. Önemli olan gerçekten olmuş olması değil, olabilip olmamasıdır. Böyle ifade ediyor Orhan Kemal ve hemen ardından ekliyor. Elbette ayıklar, düzeltir, seçerim. Bunun dışında, yani fotoğraf makinesi objektifi, sadakati mümkün değildir. Gerçekler karşısında %100 objektif kaldığını ısrarla ileri sürenler bile aslında konusunu ayıklar, düzeltir, seçer, yerini değiştirirler. Olduğu gibi yansıtmak doz meselesidir ve her yiğidin yoğurt yiyişine bağlıdır. Orhan Kemal'in hikaye ve romanlarının yanı sıra çeşitli yıllarda sahnelenmiş olan tiyatro oyunları da bulunur. Bunlara örnek vermek gerekirse, İspinozlar, 72. Kuş, Murtaza ki bu oyun daha sonra beyaz perdeye de yansımıştır. Bunun yanında Kardeş Payı ve Eskici Dükkan adlı oyunları da bulunmaktadır. İlk oyunu olan İspinozlar, 1960 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları tarafından sahnelenir. Ancak çeşitli engellemelerle karşılaşır. Oyun bir süre oynandıktan sonra sahnelerden çekilir. 1956 yılında yayımlanmış olan Arka Sokak adlı hikaye kitabına da soruşturma açılır. Şimdi dilerseniz bu olayı kendi dilinden dinleyelim. Hikaye kitabı mahkemeye verilmişti. Hakim iddia makamına uyarak konularımı neden hep fakir fukaradan, işçiden aldığımı, Türkiye'de varlıklı insanların, iyi yaşayanların olup olmadığını sormuştu. İlk bakışta evet çok doğru bir soru. Neden hep bu insanları, bu insanların yoksulluğunu ele alıyorum? O zaman hakime, ben gerçekçi bir yazarım. En iyi bildiğim konuları ele alırım. Varlıklı yurttaşların yaşayışını bilmiyorum. Nasıl yaşadıklarından haberim yok demiş ve beraat etmiştim. 1960'ların başlarına doğru hastalanır. Hastalık oldukça ilerler. Bu arada artık İstanbul'da yaşamaya başlamıştır. O günden sonra Bağbaali yollarını teper, bir yandan da sürekli yazar. Tabii bugünlerde de yoksulluk illetinden bir türlü kurtulamamıştır. Zaman zaman ev kirası ve muhtelif borçlarını ödemek için eşyalarını satar. Kendisi iki buzdolabını yarı fiyatına satıp 4 aylık ev kirası borcumla uçan kuşlara olan borçlarımı temizledim diye bugünlerini anlatmaktadır. Hastalığı gitgide artar. Zaman zaman yataktan kalkamayacak duruma gelir. Böyle günlerden birinde, son günlerde piyango vurmadı ne de Toto'dan yüklüce bir şey kazandım diye ifade eder durumunu. Pek çok kitabı da farklı dillere çevrilmiştir. Tam da bugünlerde ikinci tutukluluk dönemi kapıya dayanır. 7 Mart 1996'da iki arkadaşıyla birlikte tutuklanır. Bir ihbar sonucu, Türkiye İşçi Partisi'nde 12 kişiyle birlikte bir köfteci dükkanında hücre çalışması ve komünizm propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınırlar. Önce serbest bırakılsalar da, daha sonra tutuklanarak Sultanahmet Hapishanesi'ne gönderilirler. 35 günlük tutukluluktan sonra 13 Nisan 1966'da serbest bırakılırlar. Daha sonra da bu davadan beraat ederler. Yaşamının sonlarına doğru 1967 yılında Sovyet Yazarlar Birliği'nin düzenlediği Maxim Gorki'nin doğum yılı etkinliklerine davet edilir. Ancak pasaport verilmediği için bu etkinliğe katılamaz. Daha sonraki yıllarda ise uzun uğraşlar sonucunda pasaport alabilir. Pasaport aldıktan sonra kısa süreli Sovyetler gezisine çıkar. Ancak orada rahatsızlanır ve yazarlar hastanesine kaldırılır. Tedavi olmak için burada 6 ay kalması gerekir. Ancak yine parasızlık başına bela olur. Eve yetecek kadar para bırakmadığı için 10 gün sonra Türkiye'ye dönmek zorunda kalır. Dönüp çalışması gerekmektedir. Yazmak için yaşamak, duymak, halkı algılamak gerekir. Bu bir yazar için çok gereklidir. Halkın içinde kalabilmek ve halkın değişimini algılamak. Belki anlatılabilecek pek çok yönü daha vardır. Belki de pek çoğumuz en azından bir Orhan Kemal hikayesi veya romanı okumuşuzdur. Bir oyununu izlemişizdir. Dönüp bir de bugüne bakalım. Yaşadığımız bu günlerde bu özelliklere sahip kaç tane yazar, romancı, öykücü sıralayabiliriz? Bir elin parmakları kadar diye cevaplayabilmek bile güç. Sanatçı halkın içinde yaşamadıkça ve içinde bulunduğu topluma yabancılaştığı oranda bir tıkanıklığın olduğu gözleniyor. Günümüz edebiyatçı, yazar çevresinin yaşamını tekrar tekrar anlatmaya gerek yok. Genel olarak sanat çevresi kendini halktan soyutlamış, kendi içerisinde bir topluluk kurmuş ve bu topluluk içerisinde yaşamaktadır. Kendi dışındaki bütün halk kesimlerine yabancı, anlaşılmaz bir dil, yaşam ve davranış biçimine sahiptir. Adeta bu ülkede yaşamıyormuşçasına çevresine duyarsızlaşmıştır. Emperyalizmin yoz kültürünü sahiplenmiş ve bunu kaleme almaktadır. Bakın Orhan Kemal ne diyor? Söylediğimiz gibi sanatı, halkın realitesini aksettirici ve onun sosyal mücadelelerini destekleyici bir fonksiyon sayan sanatçı, karşılığında pek bir şey beklemeden vazifesini yapıyor. Üst yanı ise halka sırtını dönmüş, çala kalem gidiyor. Onca sanat bir eğlendirme, hoşça vakit geçirme vasıtasıdır. Bu bakımdan memleketimizin sanatçıları %1 miktar müstesna görevlerini yapmıyor. Orhan Kemal bunu 1960'larda söylüyor. Bugünden baktığımızda ise durumun vehameti daha da ürkütücü bir boyuttadır. Aradan 12 Mart, 12 Eylül gibi büyük dejenerasyon süreçleri geçmiştir. Edebiyatın, edebiyatçıların etkilenme boyutunda düşünerek bugün Rıfat Ilgaz, Sabahattin Ali gibi yazarların bulunmayışının nedeni ortaya çıkacaktır. Önümüzde sadece bir örnektir Orhan Kemal. Bugün dahi eserleri, günümüz edebiyatçılarının eserlerinden daha yaygın okunan, saygın bir edebiyatçıdır. Halkın yaşamını konu almış, o büyük halk denizinin içinden yetişmiş, ayakları bu toprakların üzerine basan, sayıları ancak bir elin parmakları kadar olan hikayecilerimizden sadece biri. 5 Mayıs 1970. Orhan Kemal, eşi Nuriye Hanım'la birlikte Bulgaristan'a gider. Burada gezer, hem de tedavi olur. Ancak hastalığı alabildiğine ilerlemiştir. Kendisini Sofya Hükümet Hastanesi'ne yatırırlar. Artık ne konuşabiliyor ne de hareket edebiliyordur. Ve 2 Haziran 1970, saat 21.15'te Orhan Kemal hayata gözlerini yumar. 6 Haziran günü Bulgaristan'da bir tören düzenlendikten sonra cenazesi İstanbul'a getirilir. Saat 11.30'da cenaze arabası sınırdan içeri girer. Uzun bir araba konvoyu onu izlemektedir. Edirne'den Babeski'ye gelindiğinde asfaltın dönemi içinde bir işçi arabaya yaklaşır. Elindeki çiçek demetini uzatır. Demetin üzerinde şunlar yazılıdır. Biz işçiler hatıran önünde saygıyla eğiliriz. Kaynakça Nazım Hikmet Orhan Kemal dostluğu, Kemal Sülker, Orhan Kemal Asım Bezirci, Orhan Kemal Hikmet Altın Kaynak. 10. ayrımın sonu sayfa 137.